Binbir Gece Masalları 12. Kitap AFA Yayınları Nisan 1993 Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran Yayını hazırlayan Atilla Birkiye Bu kitap 253 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Mayıs 2009. Okuyan Gizem Er Sylvain Levy'e sunulur. J.C.M. Yaşamın gerçek bilimi üstüne mesel. Anlatırlar ki tüm bilimlerin özgürce öğrenildiği kentlerin içinde bir kentte güzel ve çalışkan bir genç varmış. Yaşamında mutluluğunu oluşturan hiçbir şey noksan olmadığı halde her zaman daha da fazlasını öğrenmek arzusuyla yanıp tutuşuyormuş. Günün birinde gezgin bir tacirin anlattığı bir öykü sayesinde epeyce uzak bir ülkede İslam'ın en saygın azizlerinden bir bilginin yaşadığını ve bu bilginin yüzyılın tüm bilim adamlarının bütün bilgi, bilgelik ve erdemine tek başına sahip olduğunu öğrenmiş. Ve de öğrenmiş ki bu bilgin ününe karşın daha önce babasının ve dedesinin zanaatı olan demircilikle uğraşmakla yetinirmiş. Bu öyküyü işiten genç evine dönmüş. Pabucunu, heybesini ve bastonunu eline alarak hemen orada kentini ve dostlarını terk edip yola çıkmış. Ve kendini onun yönetimine sokmak ve biraz bilgi ve bilgelik öğrenmek üzere ermiş demirci ustasının yaşadığı ülkeye yönelmiş. Böylece 40 gün 40 gece yürümüş. Birçok zahmet ve yorgunluktan sonra Tanrı'nın ona takdir ettiği güvenlik sayesinde demircinin kentine ulaşmış. Ve hemen demirciler çarşısına gitmiş ve gelip geçenlerin kendisine dükkanını gösterdiği kişinin önüne çıkmış. Ve urbasının eteğini öptükten sonra saygılı bir tavırla önünde ayakta durmuş. Yüzü saygınlıkla vurgulanmış yaşlı bir kişi olan demirci ona ne istersin evlat diye sormuş. O da bilim öğrenmek yanıtını vermiş. Demirci yanıt olarak demirci körüğünün ipini gencin ellerine vermiş ve ona çekmesini söylemiş. Yeni öğrenci işitip itaat ettiği yanıtını vererek hemen oraya geldiği andan güneş batıncaya kadar hiç durmadan körüğün ipini çekip bırakmaya koyulmuş. Ve ertesi günlerde de aynı işi görmüş. Ve böylece günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış ve bir yıl böyle geçmiş. Bu arada demirci dükkanında yalnız ustası değil, her birinin kendisi kadar zorlu işi olan birçok çırak da ona bir tek sözcükle bile seslenmemiş. Hiç kimse de bu sessiz, ağır işten şikayetçi olmamış. Hatta tek bir mırıldanma bile duyulmamış. Böylece 5 yıl geçmiş. Ve bu çırak bir gün çok utangaç bir tavırla ağzını açmış ve "Usta!" diyecek olmuş. Demirci yapmakta olduğu işi bırakmış ve bütün çıraklar korku içinde aynı şeyi yapmışlar. Ve demirci dükkanın sessizliği içinde ustası genç adama doğru dönmüş ve ona ne istiyorsun diye sormuş. O da bilim demiş. Demirci de ipi çek demiş. Ve başkaca bir şey söylemeden yeniden demir işlemeye koyulmuş. Diğer bir 5 yıl daha geçmiş. Bu sırada öğrenci sabahtan akşama kadar durmaksızın ve hiçbir kimse ona tek bir söz söylemeksizin ipi çekip durmuş. Çıraklardan biri eğer hangi alanda olursa olsun herhangi bir hususta aydınlanma ihtiyacı duyarsa kendisine istediğini yazma ve sabahleyin dükkana girince ustasına verme olanağı sağlıyormuş. Usta da yazılanı hiç okumadan ya demirci ocağına atıyor ya da sarığının arasına sokuyormuş. Eğer ateşe atmışsa sorunun yanıtlanmaya değer olmadığı anlaşılıyormuş. Ama kağıt sarığa yerleştirilmişse bunu hazırlayan öğrenci akşamleyin hücresinin duvarında yanıtı altın harflerle yazılı buluyormuş. 10 yıl tamamlanınca yaşlı demirci genç adama yaklaşmış ve omzuna dokunmuş. Genç adam da 10 yıldan sonra ilk kez demirci ocağının körüğünün ipini bırakmış ve üzerine büyük bir sevinç gelmiş. Demirci de onunla konuşarak, "Oğlum, yüreğinde dünyanın ve yaşamın tüm bilgisiyle ülkene ve konutuna dönebilirsin. Çünkü bütün bunları sabretmenin erdemini elde ederek kazanmış bulunuyorsun." demiş. Ve onunla öpüşerek vedalaşmış. Öğrenci de arkadaşlarından ayrılarak ülkesine dönmüş. Matters'ın çevirisine göre ruhu aydınlık her şeyi apaçık gören biri olmuş. Şah Şehriyar da, "Ey Şehrazat, bu mesel ne kadar harika. ve bana düşünecek ne çok şey verdi diye haykırmış. Ve bir süre düşüncelere dalmış. Sonra da şimdi bana çabucak kamer ile işinin ustası Halime'nin öyküsünü anlat diye eklemiş. Ama Şehrazat ona ey şah bu öykünün anlatımını erteleme izni ver bana. Çünkü bu gece ruhum buna göre değil. İzin ver de bildiğim daha sevimli, daha temiz ve daha saf bir öyküyü anlatayım sana demiş. Şah da kuşkusuz ey Şehrazat seni dinlemeye hazırım. Çünkü benim de ruhum bu akşam hoş şeyler dinlemeye yönelik. Sonra da bu bekleyiş bana sabır hakkındaki meselden yararlanma imkanı sağlayacaktır demiş. Bunun üzerine Şehrazat söze başlamış. Gül gülüşlü Perizat. Bu isim Madrus'te Ferizat olarak geçmekte. Bana anlatıldı ki ey zarif davranışlarla donanmış bahtı güzel şah. Eski zamanlarda bugünden çok önceleri ama tek bilen yine de Tanrı'dır. Adı Hüsrev Şah olan bir hükümdar varmış. Nasip dağıtan onu güçle, gençlikle ve güzellikle donattığı gibi yüreğine öylesine bir adalet duygusu yerleştirmiş ki yönetimi altında kaplan ile oğlak yan yana yürür ve aynı ırmaktan su içermiş. Ve bu şah tahtını kurduğu kentte olup bitenleri her zaman kendi gözleriyle görmeyi yeğlediğinden, geceleyin yanında veziri ve sarayın ileri gelenlerinden biri olduğu halde yabancı bir derviş kılığında dolaşmak adetindeymiş. Böylece bir gece bir sokakçıktan geçerken sokağın dibinden gelen genç insanların seslerini işitmiş ve yoldaşlarıyla birlikte seslerin geldiği gösterisiz eve yaklaşmış. Gözünü kapı aralığına uydurarak içeriye bakmış. Orada bir ışığın yöresinde bir hasıra oturmuş. Sofra başında sohbet eden üç genç kız görmüş. Birbirlerine kız kardeşler gibi benzeyen bu üç genç kız çok güzelmiş. En gençleri de en güzelleriymiş. İlki kardeşlerim, bir dilek dilemek söz konusu olursa sultanın tatlıcı başısının eşi olmak isterdim. Siz benim özellikle de sultan tatlısı denen ve kat kat yufkadan yapılan o harika, o nefis ve lezzetli hamur tatlısını ne çok sevdiğimi bilirsiniz. Bunu gereğince yapabilecek kimse sultanın tatlıcı başısından başkası olamaz. Ah kardeşlerim, o zaman siz bu tatlıları yiyerek bedenimin nasıl beyaz yağlarla yuvarlaklaştığını görerek ta içinizden kim bilir beni nasıl kıskanırdınız diyormuş. İkincisi de kardeşlerim, ben o denli hırslı değilim. Sadece sultanın aşçı başısının eşi olmakla yetinirdim. Ah, bunu ne çok istiyorum. Bu bana ancak sultanın sarayında yenen o güzelim yemekleri tatmak arzusu duyduğum zamandan bu yana bastırılmış arzularımı doyurma imkanı sağlardı. Özellikle başka şeyler arasında sultanın sağladığı şölen günlerinde taşıyıcıların başlarında taşıyarak geçtiklerini gördüğüm o içi doldurulmuş ve fırında pişirilmiş hıyarları gördükçe ve yüreğim nasıl heyecanla kabarıyor. Oh onu bir yesem. Yine de zaman zaman kocam aşçıbaşı izin verirse sizi davet etmeyi de unutmazdım. Ama sanırım ki izin vermezdi diyormuş. Ve böylece iki kız kardeş dileklerini açıklarken sessizce oturmakta olan en küçük kardeşlerine dönmüşler ve ona alaylı bir tavırla ''Ya sen küçük, sen ne dilemektesin? Öyle gözlerini yere dikmiş, hiçbir şey söylemeden duruyorsun. Ama merak etme, seçtiğimiz kocalara kavuşursak senin de her zaman yanımızda olman için ya sultanın ahır uşaklarından biriyle ya da aynı seviyede bir başkasıyla evlenmeni sağlayacağımıza söz veririz.'' Söyle bakalım ne dersin buna diye sormuşlar. Ve küçük kız kafası karmakarışık ve yüzü kızararak bir kaynak suyunun tatlılığındaki sesiyle oh kardeşlerim diyebilmiş. Başka bir şey de söylememiş. Ve kardeşlerinin utangaçlığına gülen iki kız kardeşi sorularla, latifelerle onu sıkıştırarak konuşturuncaya kadar uğraşmışlar. O da gözlerini yerden kaldırmadan onlara kardeşlerim ben Sultan Efendimizin eşi olmayı dilerdim ve ona hayırlı evlatlar doğururdum. Birleşmemizden doğacak erkek çocuklar babalarına layık olurlardı. Gözlerimi şenlendirmesini umut ettiğim kızım gökyüzü kadar aydın gülümserdi. Saçları bir yanıyla gümüş, öbür yanıyla altın gibi olurdu. Eğer gülerse gülüşleri dudaklarında açan goncalara, ağlarsa gözyaşları dökülen incilere benzerdi, demiş. Hepsi bu kadar. Ve Sultan Hüsrevşah ve veziri bunları görüp işitmişler. Ama kendilerini ortaya koymaktan çekinerek daha fazla bir şey öğrenmeden uzaklaşmaya karar vermişler. Ve Hüsrevşah son derece keyiflenerek ruhunda onların bu iç dileğini yerine getirme arzusunun doğduğunu duyumsamış ve düşüncesini yoldaşına açıklamaksızın ona ertesi gün buraya gelinip üç kızın saraya aldırılması için evin yerinin iyice saptanmasını buyurmuş. Vezir de işitip itaat ettiği cevabını vermiş ve ertesi gün çabucak sultanın emrini yerine getirerek üç kızı da onun huzuruna çıkarmış. Tahtına kurulmuş bulunan sultan da başı ve gözleriyle onlara yaklaşın anlamında işarette bulunmuş. Kızlar titreyerek ve ince basma entarileri içinde sendeleyerek yaklaşmışlar. Sultan da onlara iyiliksever bir gülüşle "Barış üzerinize olsun kızlar. Bugün bahtın sizin dileklerinizi yerine getireceği gündür ve ben bu dilekleri biliyorum. Çünkü hiçbir şey şahlardan gizli kalamaz. İlkin sen, en büyük kız. Senin dileğin yerine gelecek ve tatlıcı başı hemen bugün kocan olacak. Ve sen, ikinci kız, sen de kocan olarak aşçı başına sahip olacaksın," demiş. Ve böylece konuştuktan sonra son derece duygulanarak, yüreği durmak, kendisi de yerdeki halı üzerine çökmek üzere olan genç kıza dönmüş. İki ayağı üzerinde dilenerek onu elinden tutmuş ve ona, "Sen hanım sultan olacaksın. Bu saray senin sarayın. Ben de senin kocan olacağım," demiş. Ve gerçekten üç kızın düğünleri aynı gün yapılmış. Sultanınki görülmedik bir şaşa içinde, aşçı ile tatlıcının eşlerininki ise bilinen sıradan evlilik şenlikleriyle. Böylece kıskançlık ve can sıkıntısı iki büyük kızın yüreğine yerleşmiş. Ve o andan başlayarak küçük kız kardeşlerinin mahfını tasarlamaya başlamışlar. Bununla birlikte duygularından hiçbir şey belli etmemiş ve kız kardeşleri Sultan Hanım'ın saray adetlerini hiçe sayıp seviyelerine karşın onları içtenlikle yanından ayırmayarak kendilerine gösterdiği sevecenliği yapmacık bir minnetle karşılar görünüp gerçek duygularını belirtmekten sakınmışlar. Ve Tanrı'nın onlara bağışladığı mutlulukla yetinmekten uzak, küçük kız kardeşlerinin mutluluğu konusunda kin ve kıskançlığın en berbat işkencelerini ruhlarında yaşamışlar. Böylece 9 ay geçmiş. Bu sürenin sonunda Hanım Sultan Tanrı'nın yardımıyla yeni ayın hilali kadar güzel bir şehzade doğurmuş. Hanım Sultan'ın istemesi üzerine doğum sırasında onun yanında bulunan ve ebe kadınlık görevini üstlenen iki büyük kız kardeş, kendilerine gösterilen yakınlıktan ve yeni doğan bebeğin güzelliğinden etkilenmekten uzak, genç annenin yüreğini burkmak için aradıkları fırsatı sonunda bulmuşlar. Ana henüz doğum sancıları çekmekteyken çocuğu almış, onu sorgun ağacından yapılma bir sepete koyup saklamış, yerine de ölmüş bir köpek yavrusu koymuşlar. Bunu tüm saraylı kadınların önüne Hanım Sultan'ın doğum ürünü olarak ortaya çıkarmışlar. Sultan Hüsrevşah da bu haberi alınca dünyanın gözleri önünde karardığını görmüş. Kederin sınırında gidip kendi dairesine kapanmış ve devlet işleriyle uğraşmak istememiş. Hanım Sultan da derde boğulmuş, ruhu alçalmış ve yüreği ezilmiş. Yeni doğan çocuğa gelince teyzeleri tarafından sepet içinde sarayın yanı başından geçen dereye bırakılmış. Ve talih o sırada dere boyunda doluşan, sultanın bahçelerine bakan korucunun su üzerinde yüzmekte olan sepeti görmesini istemiş. O da bir bel kullanarak sepeti kenara çekip sudan çıkarmış. İçine bakarak güzel çocuğu görmüş ve Musa'yı sazlar arasında gören Firavun kızının uğradığı şaşkınlığı duymuş. Bahçelerin bakıcısı yıllardır evliymiş ve Yaradan'ın kendisine iki, üç ya da hiç değilse tek bir çocuk vermesini dilemekteymiş. Ama gerek onun gerek karısının bu dileklerine yüceler yücesi pek önem vermemiş. İkisi de yaşadıkları kısır yalnızlıktan acı duyuyormuş. Böylece bahçelerin bakıcısı bu harika çocuğu sudan çıkarınca onu sepetiyle birlikte taşıyarak sevinç içinde bahçenin sonuna kadar koşup evine girerek karısının yanına gelmiş ve heyecanlı bir sesle ona "Barış üzerine olsun. Ey amcamın kızı, işte bu kutsanmış günde keremi bol Tanrı'nın bize bağışı. bahtın sunduğu bir armağan olarak sana getirdiğim bu çocuk bizim çocuğumuz olsun, demiş. Ve ona çocuğu dere üzerinde yüzerken nasıl bir sepet içinde bulduğunu anlatmış. Ve bunu kendilerine sürekli olarak yaptıkları duaları yerine getirmek üzere Tanrı'nın gönderdiğini söylemiş. Ve bahçelerin bakıcısının karısı da çocuğu kucağına almış ve onu sevmiş. Bahtsız tavuklarda yumurtaları olmayınca çakılların üzerinde kuluçkaya yatma arzusu uyandırdığı gibi kısır kadınların yüreğinde de analık duygusu uyandıran Tanrı'ya şükürler olsun. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 775. gece olunca demiş ki, bahtsız tavuklarda yumurtaları olmayınca çakılların üzerinde kuluçkaya yatma arzusu uyandırdığı gibi, kısır kadınların yüreğinde de analık duygusu uyandıran Tanrı'ya şükürler olsun. Böylece ertesi yıl doğurganlığının ürününden bunca acımasızlıkla yoksun bırakılan zavallı anne, kısmet sağlayıcının izniyle ilkinden de güzel bir oğlan çocuğu doğurmuş. Ama dışarıdan ilgi, içeriden kin taşıyan iki kız kardeş doğumu gözetmekteymiş. Ve kız kardeşlerine ve yeni doğan bebeğe acıma duymaksızın ilki gibi bir sepet alıp bebeği gizlice buna yerleştirmişler. Ve ondan önce doğan çocuğa yaptıkları gibi bunu da dereye salıvermişler. Ve saray kadınlarının önüne sultanın doğurduğunu bildirerek bir kedi yavrusu çıkarmışlar. Ve tüm yürekleri keder kaplamış, kendisinde büyük bir adalet duygusunun yarattığı alçak gönüllülük erdemi olmasa, hiç kuşkusuz kendini hınca ve hiddete kaptıracak olan sultan da utancın sınırına ulaşmış ve yüreği kan ağlayarak acıyla dolmuş. Çocuğa gelince, küçüklerin bahtını gözeten Tanrı onu da dere kenarında gezinmekte olan bahçe koruyucusunun bakışlarına rastlatmış. Ve ilkin olduğu gibi bahçıvan onu da sulardan kurtarmış ve çocuğu kendi yavrusu gibi severek ilkine gösterdiği aynı ilgiyle yetiştirecek olan karısına götürmüş. Dilekleri asla yerine getirmezlik etmeyen Tanrı, hanım sultanın rahmine doğurganlığı yeniden sağlamış ve o da üçüncü kez doğum yapmış. Ama bu kez doğan bir kızmış. Ve kinleri bir türlü yatışmak bilmeyen iki kız kardeş bu çocuğu da aynı işleme tabi tutarak küçük kız kardeşlerini yine onulmaz bir kayba uğratmışlar. Ama bu çocuk da yüreği acımayla dolu bakıcı tarafından kardeşleri olan iki şehzade gibi sepetten alınmış ve bakılmış, beslenmiş ve çok sevilmiş. Ama iki kız kardeş yapacaklarını yaptıktan sonra bu kez yeni doğmuş bebeğin yerine kör bir fare yavrusu koymuşlar. Sultan da tüm ruh yüceliğine karşın artık kendini tutamamış ve Allah evlendiğim şu kadın yüzünden benim ırkımı lanetledi. Bana evlat versin diye evlendiğim bu kadın bir canavarmış. Sarayımı bu beladan kurtarabilmek için onu öldürmekten başka çare yok diye haykırmış. Ve hanım sultan hakkında ölüm fermanı çıkartarak cellada fermanı yerine getirme buyruğu vermiş. Ama yüreğinin sevdiği bu kadını karşısında gözyaşlarına boğulmuş ve sınırsız bir keder içinde görünce içini büyük bir acıma duygusunun kapladığını hissetmiş. Ve başını çevirerek onu önünden uzaklaştırmalarını ve geri kalan günlerini sarayın ta dibindeki bir odaya kapatarak geçirmesini buyurmuş. O andan itibaren onu gözyaşlarına terk ederek bir daha onun yanına varmamış. Zavallı anne de dünyanın tüm acılarını tadarak orada yaşamış. İki kız kardeş de doygunluk sağladıkları kinin sevincini tatmış ve artık bir daha tedirginlik duymadan kocalarının kendilerine hazırladıkları yemeklerin ve tatlıların zevkine varmışlar. Günler ve yıllar aynı hızla birilerine ve ötekilere bahtlarının ihtiyaçlarını taşıyarak masumların da suçluların da başlarından böylece akıp gitmiş. O sırada bakıcının evlat edindiği çocuklar da gözler için bir parıltı oluşturarak ergenlik yaşına ulaşmışlar ve çocukların en büyüğüne Ferit, ikincisine Firuz ve kıza Perizat. Litman'da oğlanların adları Behman, Perviz, kızın adı da Perizat olarak geçmekte. Adları verilmiş. Perizat tıpkı gökyüzünün gülümseyişi gibiymiş. Saçları bir yandan gümüş, öte yandan altınmış. Ağladığı zaman gözyaşları dökülen incilermiş. Güldüğü zaman gülüşleri çınlayan altın dinarlarmış. Tebessümü al dudaklarda açılmış goncalar gibiymiş. İşte bundan ötürü anası, babası, kardeşleri de dahil her yanına yaklaşan ona perizat derken, gül gülüşlü diye eklemekten de kendini alamaz, çoğu zaman da sadece gül gülüşlü diye seslenirmiş. Herkes güzelliğine, bilgeliğine, tatlılığına, kardeşlerine ava giderken, eşlik ederken ki ata biniş ustalığına, ok fırlatışına, cirit ya da mızrak atışına, tavırlarındaki inceliğine, şiir ve gizli bilimlerdeki bilgisine, bir yandan gümüş, öbür yandan altın görünümündeki saçlarına hayran olurmuş. Onu hem bunca güzel hem de bunca eksiksiz görmekle annesinin, dostlarının heyecandan gözlerine yaş gelirmiş. İşte Şah'ın bahçelerinin bakıcısının yetiştirdiği çocuklar böylece büyümüşler. Bakıcı da onların sevecenliği ve saygısıyla sarılı olarak ve gözleri güzellikleriyle dinlenerek ileri yaşlılık çağına ulaşmakta gecikmemiş. Eşi de yaşamaktan nasibini alarak ondan önce Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş. Bu ölüm hepsi için öylesine bir keder ve hüzne neden olmuş ki mutluluklarına sakin bir kaynak oluşturmuş bulunan rahmetli kadının ölümü üzerine bakıcı artık uzun uzadıya o evde oturamaz olmuş. Gidip kendini sultanın ayaklarına atarak ondan uzun yıllardan beri gördüğü görevden bağışlanmasını dilemiş. Sultan da bu denli sadık bir kulunun görevden ayrılmak istemesine çok üzülerek, istemeyerek de olsa onun dileğini yerine getirmiş. Ve ona yanından ayrılmadan önce kentin yakınında ormanlık ve çayırlık olarak işlenilebilir toprakları ve zengin donanımlı bir konağı bulunan ve bakıcının kendi eliyle mükemmel bir zanaatla düzenlediği yöresi yüksek duvarlarla çevrili ve her türden ve renkten kuşun, vahşi ya da evcilleştirilmiş hayvanın barındığı bir bahçesi olan şahane bir malikane bağışlamış. İşte bu iyi yürekli adam emekliye ayrıldığında burada evlat edindiği çocuklarla birlikte yaşamaya başlamış. Onların sevecen ilgileriyle çevrili olarak Tanrısının rahmetine kavuşuncaya kadar ömür sürmüş. Tanrı ondan rahmetini esirgemesin ve evlat edindiği çocuklar asla gerçek bir babaya ağlanamayacak kadar onun uğrunda gözyaşı dökmüşler. Bakıcı da üzerinden kalkmayacak taşın altına zaten yaşarken tam anlamıyla bilemediği çocukların doğumuna dair sırrı da kendisiyle birlikte götürmüş. İşte bu şahane malikanede onun evlat edindiği iki çocuk genç kız kardeşlerinin eşliğinde yaşamlarını sürdürmüşler. Bilgelik ve sade bir şekilde yetiştirildiklerinden tüm yaşamları boyunca bu mükemmel beraberlikte ve sakin bir mutluluk içinde yaşamaktan başka düşleri ve hırsları olmamış. Ferit ile Firuz çoğunlukla malikanelerini çevreleyen ormanlarda ve çayırlarda avlanmaya giderlermiş. Gül gülüşlü Perizat da bahçelerde dolaşmayı severmiş. Günün birinde adet edindiği gibi bahçede gezmeye giderken köleleri gelip ona yüzü iyilikle dolu yaşlı bir kadının bu güzel bahçelerde bir iki saat dinlenmek üzere izin lütfedilmesini dilediğini söylemeye gelmiş. Yüzünün güzelliği kadar ruhu da güzel olan ve yüreği yardım etmeyi seven Perizat da iyi yürekli yaşlı kadını bizzat kabul etmek istemiş. Ona yiyecek, içecek ve üzeri güzel meyvelerle, tatlılarla, şekerlemeler ve şurubunda dinlenen reçellerle donanmış bir porselen tepsi sunmuş. Sonra onu her zaman tecrübeli kişilerin eşliğinde bulunmanın ve bilgelerin sözlerini işitmenin yararlarını bilerek bahçelerine götürmüş. Birlikte bahçelerde gezinmişler ve gül gülüşlü Perizat iyi yürekli yaşlı kadının koluna girerek yürüyüşünü kolaylaştırmış. Sonra da onu bahçedeki en güzel ağacın gölgesine oturtmuş. Kendisi de yanına ilişmiş. Oradan buradan konuşa konuşa sonunda Perizat yaşlı kadının bu yeri nasıl bulduğunu ve burasının hoşuna gidip gitmediğini sormuş. O zaman yaşlı kadın bir saat kadar düşündükten sonra başını kaldırıp "Emin olun ki efendim ben yaşamımı Tanrı'nın topraklarında enine boyuna dolaşmakla geçirdim. Ömrümde böylesine bir yer görmedim. Ama hanımım gökyüzünde ay ve güneşin tek olduğu gibi senin de yeryüzünde eşi bulunmaz. Aynı şekilde bu bahçenin de kendi türünde tek olmasına karşın burada yine de üç kıyas kabul etmez şeyin noksan olduğunu görüyorum." demiş. Gülgülüşlü Perizat da bahçesinde üç eşi bulunmaz şeyin eksik olduğunu öğrenmekle son derece şaşırmış ve yaşlı kadına ''Lütfen iyi yürekli, ana bana çabucak söyle ki ben de bilmediğim bu eşsiz şeylerin ne olduğunu öğreneyim.'' demiş. Yaşlı kadın da ''Hanımım, merhametli bir yürekle tanımadığın bir yaşlı kadına gösterdiğin konukseverliğin karşılığı olarak ben de sana bu üç şeyin ne olduğunu söyleyeceğim.'' diye yanıt vermiş. Sonra bir an susarak sözünü sürdürmüş. Bu üç eşsiz şeyden ilki, hanımım, burada olsa bütün kulların gelip ona bakmak isteyeceği, onu görünce de hep bir ağızdan şarkı söyleyeceği bir yaratıktır. Çünkü hanımım, bülbüller ve ispinozlar, kırlangıçlar ve çalı bülbülleri, saka kuşları ve kumrular ve de sonsuz kuş türleri onun güzelliğinin üstünlüğünü tanırlar. Bu da hanımım, bülbülül hazar denen konuşan kuştur. Bu eşsiz şeylerden ikincisi hanımım, bu bahçede bulunsa, bu bahçenin ağaçlarına şarkı söyleten Meltem, onu dinlemek üzere dururdu. Ve bu malikanenin utular, arplar ve tamburları tellerinin kırıldığına tanıklık ederlerdi. Çünkü bu bahçenin ağaçlarına şarkı söyleten Meltem, utlar, arplar ve tamburlar hanımım, onun güzelliğinin üstünlüğünü tanırlardı. Bu da şarkı söyleyen ağaçtır. Çünkü ne ağaçların dallarındaki Meltem, ne utlar, ne arplar, ne de tamburlar, şarkı söyleyen ağacın yaprakları olan görünmez binlerce ağzının uyumlu musikisine benzer bir uyum sağlayabilirler. Bu bulunmaz şeylerin üçüncüsü hanımım, bu bahçede bulunsaydı, bu bahçenin tüm akarsuları, mırıltılı akışını kesip ona bakardı. Çünkü karalardaki olsun, denizlerdeki olsun, kaynaklardaki olsun, ırmaklardaki olsun, kentlerdeki olsun, bahçelerdeki olsun, bütün sular onun güzelliğinin üstünlüğünü tanırlardı. Bu altın renkli sudur. Çünkü hanımım, bu suyun sadece bir damlası boş bir havuza aksa, kabarır ve altın demetler halinde yükselir. Havuzu hiç taşırmadan fışkırıp düşmeyi kesmez. İşte baştan aşağı altın ve sarı yakut kadar saydam olan bu su, konuşan kuş, bülbülül hazarın susuzluğunu giderir, sarı yakutun tazeliği kadar taze oluşuyla yaprakları şarkı söyleyen ağacın görünmeyen binlerce ağzına su sağlar. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.